Birinci ayrı. Bu kitap Gedeb için Filyo Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Hakikat Meydanı. Işık Taşı dizisi 4. kitap. Yazarı Christian Jacques. Özgün adı Lapierre de Lumière, Laplace de Verite. Çevirmeni Ali Cevat Akkoyunlu. Türü tarihi roman. Doğan Kitapçılık 1. baskı Temmuz 2001. ISBN numarası 978-905-6612-20-7. Bu kitap 430 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 1 Ekim 2021. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Arka kapak. Christian Jacques, Işık Taşı 4 Hakikat Meydanı. Hakikat Meydanı yastadır. Ustabaşı Suskun Nefer'in vahşice öldürülmesinden sonra köyde kötülük dolu bir gölge dolaşmaya başlamıştır. Perramesu'da da durum farklı değildir. Kraliçe Tausert barışı korumak için elinden geleni yapsa da kraliçelik tacı, Mısır'ın başında güçlü bir erkek görmek isteyen askerlerin tehdidi altındadır. Tausert Panev'den yardım ister. Aralarında sıcak bir dostluk kurulur. Ancak bir ölümlünün bir yıldıza yaklaşabilmesi mümkün müdür? Gücü Hakikat Meydanı sakinleri tarafından kabul edilmiş olsa da büyük bir yalnızlık içindedir Panev. Bir yandan hayatı tehlikede olan bilge kadını koruyup hainin planlarına engel olurken, diğer yandan firavunların ebedi istirahatgahlarını birer şahesere dönüştürecek ilhamı yakalamak zorundadır. Ne var ki manevi babası Suskun Nefer'in ölümü Panev'i umutsuzluğa itmiştir. Eğer cesur Panep de vazgeçerse Hakikat Meydanı'nın varlığını, onun da ötesinde Mısır'ın büyüklüğünü ve ölümsüz gücünü kim koruyacaktır? Mısır bilimci Christian Jacques sayısız deneme ve romanın yazarıdır. Dünya çapında 11 milyon satan Ramses ve Mısır Yargıcı dizilerinden sonra 50 ülkede 23 dile çevrilerek başarıya ulaşmış Işık Taşı dizisini tamamlamıştır. Işık Taşı dizisi Suskun Nefer, Bilge Kadın ve Cesur Panev'in ardından merakla beklenen Hakikat Meydanı'yla sona eriyor. Bu roman altın evinin sırlarını bilen ve bunu eserlerinde yansıtmayı başaran Hakikat Meydanı'nın tüm zanaatkarlarına ithaf olunur. Birinci bölüm. Krallar Vadisi'ndeki mezarları kazıp süslemekle görevli zanaatkarların gizli köyü Hakikat Meydanı bir süredir endişe içindeydi. Ustabaşı Suskun Nefer'in öldürülmesinden bu yana erkekler, kadınlar, çocuklar, hatta köpek, kapkara bile, bekçi, kaz, çirkin hayvan gibi evcil hayvanlar güneşin batmasından korkar olmuşlardı. Güneş yeraltı dünyasının bağrında gece yolculuğuna başlamak üzere dağın arkasından batar batmaz köy sakinleri küçük beyaz evlerine sığınır olmuştu. Birazdan Nefer'in mezarından kötülük dolu bir gölge çıkacak, kendine yeni bir ev arayacaktı kuşkusuz. Genç kızlardan biri gölgenin pençesinden son anda kurtulmuştu. Ama kimse kocasının ölümünden sonra yasa ve umutsuzluğa gömülen ışığı, köyün bilge kadınını rahatsız etmeye cesaret edemiyordu. Işık ve Nefer, loncanın resmi söylemiyle, Teb'in batısındaki milyon yıllık ulu ve soylu mezarın gizemini birlikte öğrenmişler, çağrıyı duyan 30 kadar zanaatkar ile ailelerinin oluşturduğu küçük topluluğun ana babası olmuşlardı.
''Bu böyle süremez!'' diye bağırdı kara gözlü bir deve benzeyen Cesur Panev,
genç ve narin karısı lekesiz Uabet'i olduğu yere çivileyen bir öfkeyle. ''Sıçanlar gibi saklanmaktan başka bir şey düşündüğümüz yok. Hayattan keyif almayı çoktan unuttuk.'' ''Belki de o hayalet sonunda buradan çeker gider.'' dedi Uabet. İki yaşındaki kızı Selana'nın yatağında mışıl mışıl uyuduğunu görüp rahatlayarak. Herkesin belalısı 15 yaşındaki oğulları Aperti, korkusunu unutabilmek için bir parça kirek taşının üzerine karikatür çiziyordu. Sadece bilge kadın ölü kocasının ruhunu sakinleştirebilir dedi Panep. Oysa onun da hiç gücü yok. Göreceksin, sonunda yine beni suçlayacaklar. Büyük bir sevgiyle bağlandığı suskun Nefer ile bilge kadının manevi oğulları Panep, hakikat meydanı hizmetkarlarının bilime ve büyük esere varmalarına yardım eden sembolik geminin sağ ekip şefliğine seçilmişti. Ne var ki loncanın içine sızmış bir hain, Panep'in manevi babasının katili olarak suçlanmasına neden olmuştu. Bizzat bilge kadın tarafından aklanan genç dev, kuşku dolu bakışların ağırlığını hala üzerinde hissediyordu. ''Bu işi kendim halletmem gerekiyor.'' dedi sonunda. İri yarı kocasının tam tersine çok narin bir kadın olan Uabet, Panep'in kollarına atıldı. ''Böylesi bir tehlikeye atılma sakın.'' diye yalvardı. ''Nefer'in gölgesi çok tehlikeli.'' ''Korkulacak ne var ki? Bir baba oğluna zarar vermez.'' O gölge intikam peşinde koşan bir hayaletten farksız, herhangi bir şekilde insanın vücuduna girip kanın dolaşmasını engelliyor. Hiç kimse, sen de dahil hiç kimse o gölgeyi yenemez. 41 yaşında ve gücünün doruğunda olan Panep, o güne dek onunla boy ölçüşecek bir rakibe rastlamamıştı hiç. Kendi köyümde bir tutsak gibi yaşamaktan bıktım. Artık burada istediğimiz gibi dolaşabilmemiz gerek, hem gündüz hem de gece. İki çocuğun var Panep, iki çocuğun ve ekip şefi olduğun için de güzel bir evin. Kaybedeceğin bir kavgaya atamazsın bu elindekileri. Dev adam karısının elini tuttu. En küçük bir toz zerreciğini bile affetmeyen Uabet'in süsleyip güzelleştirdiği ikinci odaya götürdü. Kendi elimle yontup duvara yerleştirdiğim şu taşa bir bak. Bu taş Nefer'in ışıltılı ve güçlü aklını, güneş kayığında yolculuk ederken üzerimize iyilik saçan ölümsüz ruhunu temsil ediyor. Bu loncayı ustabaşı yaşattı, şimdi kendi eliyle asla öldüremez. Ama o hayalet... Babamın gizli adı Nefer Hotep'ti. Hotep gün batımı, huzur, doygunluk anlamına gelir. Eğer o gölge hala buradaysa bu cenaze töreninde bir eksiklik yapıldı demektir. Ölümü bizi öylesine sarstı ki ciddi bir yanlış yaptık. Nefer'in ruhu da özlediği huzura kavuşabilmek için dolaşıyor. Yani kan içici bir hayalet değil mi? Olamaz ki. Panep öylesine tehlikeli bir macerada ihtiyaç duyacağı iki muskanın göz ile bok böceğinin yerlerinde olup olmadığına baktı. Steatitten yapılmış göz ressamlığın sırlarını öğreten ustası kurtarıcı Şed'in armağanıydı. Bilge kadın da gökten aldığı güçle zenginleştirmişti o değerli muskayı. Bu muska sayesinde Panep'in gözü öteki insanların farkına bile varamadığı gerçekleri görebiliyordu. Hakikat meydanının gerçek hazinesi olan ışık taşından yontulmuş bok böceği ise ebedi ahenk yasalarının ve görünmezin algılanmasını sağlıyordu. Adım iyice görünüyor mu? Uabet genç devin sol omzuna kırmızı mürekkeple çizilmiş Cesur Panep yazısının kolayca okunup okunmadığına baktı. Son bir kez yalvarıyorum dedi kocasına, lütfen vazgeç. Hem kendimin hem de Nefer'in suçsuzluğunu sonsuza dek kanıtlamak istiyorum. Ürkütücü bir rüzgar çıkmıştı, kapıları sıkıca kapanmış evlere sızıyor, tehditkar bir sesle homurdanıyordu. Korkudan çılgına dönen Aperti çamaşır sepetine saklanmayı denedi. Ne var ki köyün en iri çocuğu olarak gösterilmesine neden olan kocaman vücudunun sadece üst kısmını sığdırabildi sepete. Panep oğlunu belinden yakalayıp ayaklarının üzerine dikti. İnsanın midesini bulandırıyorsun Aperti. Mışıl mışıl uyuyan kardeşinden de mi utanmıyorsun? İşte o anda Selena hıçkırarak uyandı. Anası kızını kucağına alıp sakinleştirmeye çalıştı. Döneceğim dedi Panep. Yeni ayın gecesi karanlık, hakikat meydanı da sessizdi. Yüksek duvarların ardındaki köy uyuyor gibiydi. Ne var ki kuzeyden güneye giden ana yola girdiğinde konuşmalar, mırıltılar, sesler duydu Panep. En yüksek taşkın izinin 500 metre ötesine yerleşmiş olan köy, çevresini saran tepelerin ortasındaki eski bir sel yatağının tümünü kaplıyordu. Nil Vadisi'nden ayrı Büyük Ramses'in milyon yıllık tapınağı ile tanrıların dinlendiği Ceme Tepesi'nin tam ortasında kurulan Hakikat Meydanı dünyadan soyutlanmış gibiydi. Kendi tapınakları, sunakları, atölyeleri, sarnıçları, siloları vardı zanaatkarların. Bir de çocuklarını gönderdikleri bir okul ile ölen meslektaşlarını, aile üyelerini gömdükleri iki mezarlıkları. Panep durdu. Yan sokaklardan birine giren bir şey görmüştü sanki. Korkusuz bakışlarını batı gömütlüğünde çoğu beyaz kireçten yapılma, sivri piramitlerle süslü ebedi istirahatgâhlara dikti. Ra gökte göründüğünde bazen insanın gözünü kör edecek şekilde parıldardı küçük piramitler. Çarpıcı renkli sütunlar, çiçek ve bodur ağaç dolu bahçecikler, beyaz cepheli küçük sunaklar, loncanın atalarının haleflerini seyrettikleri gömütlükteki ölüm gölgesini yok ediyorlardı. Ne var ki o gece suskun neferin mezarına giden patikada düşman bir varlık hissetti Panep. Ya bu varlık onu tuzağa düşürüp yok etmek için hayalet kılığına bürünmüş hainse? Bunu düşününce içine bir sevinç dalgası kapladı. O haini yakalayıp kafasını kırmaktan ne keyif alacaktı. Suskun neferin son evi görkemli olduğu kadar da genişti. Işığın fanilere açık sunağın girişine diktiği Perseya, merhumun ruhunu onurlandırmak için şölenler düzenlenecek avluyu gölgelendirmek için acele ediyormuşçasına insanı şaşırtacak bir hızla büyüyordu. Panep tapınaklardakini andıran anıt kapıyı geçti. Avlunun ortasında durakladı. Düşman vardık yakınındaydı şimdi. Peki ama neferin canlı heykelinin dünyayı görebilmesi için duvarda bırakılan yarıktan değilse nereden çıkacaktı o gölge? Genç dev dikkatli adımlarla duvara yaklaştı. Sanki hiç bilmediği bir yeri ilk kez görüyor gibiydi. Oysa manevi babasının ebedi istirahatgahını kendi elleriyle süslemişti. Her zamanki aceleciliğiyle atılmış olsa taşlarla tıkalı kuyudan süzülen kırmızı gölgeyi göremeyecekti kuşkusuz. Gölge Panep'in gırtlağını sıkmaya çalıştıysa da genç adam zamanında kurtuldu, yumruğunu düşmanının yüzüne salladı. Yumruk boşluğu dövdü. Kızıl gölge bir yılan gibi salınarak yeni bir saldırı açısı arandı. Panep sürekli olarak bir meşalenin yandığı sunağa koştu. Meşaleyi eline alıp düşmanının üzerine yürüdü. ''Bahse girerim, ışıktan hoşlanmıyorsun.'' Kızıl gölgenin yüzü neferinki değildi. Sanki korkunç acılar çekiyormuşçasına durmaksızın somurtuyor gibiydi. Meşalenin ucuna değer değmez gölge kuyuya dalıp kayboldu. ''Orada saklanmayı düşünmüyorsun ya.'' Dev adam meşaleyi yerlerinden söktü, iki taşın arasına sıkıştırdı. Kötü gölgenin sığındığı deliği bulmakta kararlı, kuyudaki toprağı boşaltmaya girişti. İkinci bölüm. Gizemlerin kutlanması sırasında sembolik olarak Dul Isis'in kişiliğine bürünen Hakikat Meydanı'nın bilge kadını, şimdi de o korkunç tecrübeyi kendi bedeninde yaşıyordu. Suskun nefer hayattaki tek aşkı olmuştu, öyle de kalacaktı. Onun ölümünden beri ışık yaşama isteği duymuyordu artık. En kötüsünün gelmesinden ürken kapkara bir an bile ayrılmıyordu sahibesinin yanından. Her zamankinden daha dikkatli, tek gözü açık uyuyordu uzun kafalı kısa tüylü kara köpek. Gözünü sahibesinden ayırmıyor, gezintiye çıkmayı, oyun oynamayı aklından bile geçirmeden evdeki yası paylaşıyordu. Işık neferin yanında yoğun ve sürekli bir mutluluk yaşadığı evi ayakta tutabilmek için gerekli işlerden pek azını yapıyordu sadece. Evin göz kamaştıran eşyası, doğal kararlılığı, sağlam kişiliği ve olağanüstü beceriyle insanları başarıya götüren ustabaşılarını onurlandırmak için zanaatkarların verdikleri bir armağandı. 48 yaşındaki Işık zarif ve esnek vücudu, duru çizgileri, sarı parıltılı ipeksi saçlarıyla muhteşem bir kadındı. Yüzünden yumuşak ve sakinleştirici bir ışık yayılırdı. Sesi ahenkli, gözleri de büyülü gibiydi. Köyün bütün sakinleri örnek gösterilecek bir fedakarlıkla kendilerini tedavi eden bilge kadına karşı katıksız bir sevgi ve saygı duyuyorlardı. Oysa bilge kadının görevinin gereklerini yerine getirecek gücü kalmamıştı artık. Neferin yokluğu ışığın kendi hayatını yutuyor, içini onunla yeniden buluşmak özlemiyle doldurup yavaş yavaş ölüme doğru itiyordu. O da tek bir lambayla, loncanın marangozu cömert Didya'nın elinden çıkma bir şaheser olan tek bir lambayla aydınlanıyordu. Kireç taşından yapılma bir tabanın üzerine oturtulmuş, papirüs biçimindeki sütunun üzerinde duran kaptaki yağ, keten fitili ıslatıyor, tıpkı mezarlarda kullanılan kandillerdeki gibi bu kandilden de is tütmüyordu. Işığın uykusuz geceler boyunca sığındığı tek ışık buydu. Alevin yumuşaklığında bazen kocasının yüzünü görür gibi oluyordu. Ama düş hemen uçup gidiyor, geriye sadece umutsuzluk kalıyordu. Kapkara sahibesinin korkunç kararını sezmişçesine patisini bilge kadının koluna koydu. Işık daha fazla devam edemeyecek, bu durumu daha fazla kabullenemeyecekti. Öte tarafın içinde boğularak çektiği işkenceye bir son verecekti. Köpek patisinin teması kahverengi gözlerdeki sevgi bir çeşit mucize yarattı. Nefer ışıkta görünüp konuştu. ''Eğer ben başarısızlığa uğrar ya da kaybolursam'' diyordu ustabaşı, ''hakikat meydanının alevinin sönmesine izin verme. Aşkımız için ışık devam edeceğine söz ver bana.'' Ustabaşı bu sözleri hayattayken de söylemişti. Ama ışık unutmuştu bu söylenenleri. Oysa şimdi Nefer öte taraftan gelip ona görevini ve sözünü hatırlatıyor, kendi yasını tutup gözyaşı dökmesine fırsat bile vermiyordu. Kafasının içinde şiddetli darbeler yankılandı. Kapkara endişeyle dikildi, havlayarak kapıya koştu, biri kapıyı vuruyordu. ''Aç ışık, yalvarırım aç.'' Dul kadın lekesiz Uhabet'in sesini tanıdı. Kapkara havlamayı kesti, ışık kapıyı açtı. ''Gel, durum ciddi, anlat Uhabet.'' ''Panep Nefer'in mezarına gitti, eğer hayaletle savaşmakta ısrar ederse ölecek, onu ancak sen vazgeçirebilirsin.'' Işığın yüzünde üzüntülü bir tebessüm belirdi. ''Hala birine yardım edebileceğime inanıyor musun?'' ''Panep senden başkası da dinlemez, onu kaybetmek istemiyorum.'' ''Bekle beni.'' Ustabaşının dul karısı odasına gitti, fil dişi kakmalarla süslenmiş bir mücevher kutusu açtı, kocasının ölümünden beri ilk kez gerdanlığını, küpelerini ve bileziklerini takarak sapı yaşam gücünü betimleyen papirüse benzetilmiş bakır aynaya baktı. Aynada güç ve gençlik görüntüsüne kavuşturabilmek için özenle makyaj yapılması gereken, acıdan bitkin düşmüş bir kadın yüzü gördü. Değişim o denli başarılıydı ki lekesiz Uhabet gözlerine inanamadı. ''Hiç bu kadar güzel olmamıştın, çabuk gel.'' Önlerinde kapkara ile çirkin hayvan suskun Nefer'in mezarına giden patikaya saptılar. Doğu kızıllaşıyordu, Uhabet rüzgardan ürperdi, adımlarını sıklaştırdı. Panep saatler süren bir çalışmanın sonunda mezar kuyusunu boşaltmayı başarmıştı. Yorgunluk nedir bilmeksizin kilden bir mühürle kapatılmış tahta kapıya, suskun Nefer'in diriliş odasının kapısına ulaşmıştı. Başını kaldırdığında pembeleşmeye yüz tutmuş göğün görüntüsü önünde lekesiz Uhabet'in yüzünü gördü. ''Yukarı çık Panep.''
''Kesinlikle olmaz.
Mezara saldırmaya hakkın yok.''
''Gölge buraya sığındı, onu bulacağım.''
''Bilge kadın bunu yasaklıyor.''
''Bilge kadın mı? Ama.''
''O da burada.''
Panep kayadaki çıkıntılara tutundu, yırtıcı bir hayvan gibi tırmandı. Uhabet'in sözüne inanmamış, kendi gözleriyle görmek istemişti. Işık gerçekten de oradaydı. Hathor rahibelerinin sembolik giysisi olan kırmızı uzun elbisesini giymiş, en güzel mücevherlerini takmıştı. ''Daha ileri gitmemi yasakladığın doğru mu?''
''Ben de seninle gelmeliyim.''
''Çok tehlikeli. Kızıl gölgeyi gördüm, korkunç bir şey. Üstelik Nefer'e de benzemiyor.''
''O sadece tören sırasındaki bir yanlışlıktan doğan kötü bir güç.''
''Ben de öyle düşünüyorum. Onun için saklandığı delikten çıkaracağım onu.
Eğer elimden kurtulursa kaçmasına izin verme. Panep yine kuyunun dibine indi. Tereddüt etmeden mührü söktü, mezara giden kapıyı açtı. Aletleri, çamaşır sandıklarını, mumyalanmış yiyeceklerle dolu sepetleri, heykelcikleri kenara iterek lahta yaklaştı. Kızıl gölge her an saklandığı yerden fırlayıp üzerine atılabilirdi. Hakkından gelebileceğinden emin olmadığı bir hayvanın izini süren avcı gibi tetikte, önündekileri dikkatle usulca itiyordu Panep. İnanılmaz kas gücüne rağmen olağanüstü yumuşak davranıp bir kedi kadar sessiz olmayı beceriyordu usta ressam. İncecik yeşil bir kumaşla kaplı tabut bir yatağın üzerine yerleştirilmişti. Mumyanın boynunda 5 sıra beyaz nilüfer ve söğüt yaprağından yapılmış bir kolye, göğsünün üzerinde de perseya ve asma çiçeğinden yapılmış bir demet vardı. Kapıdan giren solgun ışığın aydınlatamadığı mezarın büyük bölümü karanlığın pençesindeydi. Gölge o karanlığın içinde gizleniyordu ama henüz bulamamıştı Panep onu. Kuşkusuz en iyisi yeniden yukarıya çıkıp meşale getirmek, mezarı aydınlatarak hayaletin gücünü yok etmek olacaktı. İyi de genç dev gerilerse düşman fırsattan yararlanıp saldırmaz mıydı? Birden bir düzensizlik dikkatini çekti. Mumyanın başının altına yerleştirilmiş bakır gök çemberi neden hiç ışık yaymıyordu? Hiyeroglif metinlerle kaplı gök çemberinin ölüyü karanlıkların iblislerinden koruyacak bir aydınlık saçması gerekmiyor muydu? Dev adam çembere dokunmak için yaklaştığında gerçeği anladı. Çember yerindeydi yerinde olmasına ama ters konulmuştu. Bu bir yanlışlık değil, bile bile yapılmış bir kötülüktü. Hain neferi öldürmekle yetinmemiş, bir de hayaletin doğması için çemberi ters yerleştirmişti. Panep elini gök çemberine değdirir değdirmez kızıl gölge saklandığı yerden fırladı. Ağzı çarpılmış, alnı yukarıdan aşağıya inen tek bir kırışıkla bölünmüştü. Zanaatkârı bir kere daha boğmaya çalıştı. Eline geçiremediği düşmanıyla boğuşmak yerine Panep mumyanın başı altındaki çemberi alıp doğru yerleştirmekle yetindi. Saldırganın pençesi gevşemeye, soluğu daralmaya başlamıştı bile. Birden gök çemberinden bir alev parlayıp uzadı, kızıl gölgeye dokundu. Hayaletin gözleri acıdan öylesine büyüdü ki önce kafasını, sonra da tüm vücudunu yutacak iriliğe ulaştı. Panep soluk almayı başardı. Ne var ki boynundaki korkunç acıdan tiz bir çığlık attı. İçinden gelen bir tepkiyle hayalete vurdu. Kızıl gölge önce alevden bir küreye dönüştü, sonra da toprağa karışıp yok oldu. Genç dev sendeleyerek kapıya, temiz havaya yöneldi. Mezar kuyusunun duvarlarının birbirlerine yaklaştığını görünce öleceğini anladı. ''Çık Panep!'' diye haykırıyordu lekesi Zuhabet. ''Çabuk çık!'' 1. Ayrımın sonu. Sayfa 21.